Item 12. Ben Robot Isaac Asimov. Sayfa 124. Kayıplara Karışan Robot. Susan Calvin'le bir sonraki görüşmemizi ofisinde gerçekleştirdik. Dosyaları başka yere taşıyordu. "Makalen nasıl gidiyor delikanlı?" diye sordu bana. "İyi," dedim. Hikayeleri kendime göre şekillendirmiş, genel hatlarıyla anlattıklarını dramatize edip bazı diyaloglar eklemiş, ufak tefek müdahalelerde bulunmuştum. "Siz de bir göz atsanız, belki biraz ithamkar kaçmıştır ya da bazı yerlerde gerçeklerden fazla sapmış olabilirim."
"Bakayım madem, yönetim salonuna geçelim mi, kahve içeriz."
Keyfi yerinde görünüyordu, o yüzden şansımı denemek istedim. "Merak ediyordum da Doktor Calvin."
"Efendim?"
"Robot bilimin tarihinden biraz bahsedebilir misiniz acaba?"
"Merak ettiğin her şeyi anlatmadın mı delikanlı?"
"Anlattınız sayılır ama bu yazdığım olayların modern dünyada pek geçerliliği yok. Kastettiğim şu, zihin okuyan başka robot üretilmedi. Uzay istasyonlarının ise modası çoktan geçti, artık kullanılmıyorlar. Robotların madencilik yapmasını da günümüzde herkes normal karşılıyor. Peki ya yıldızlar arası seyahat? Hiperatomik motor icat edileli yaklaşık 20 sene oldu. Robotların icat ettiği söyleniyor, gerçekten öyle mi?"
"Yıldızlar arası seyahat mi?"
Düşüncelere daldı. Salonda oturuyordu. Kendime güzel bir akşam yemeği söyledim. Calvin kahvesini daha yeni bitirmişti.
"Tahmin edersin ki o kadar basit değil. Tamamen robotların elinden çıktı diyemeyiz. Ama tabii beyni geliştirene dek fazla yol kat edemedik. Yine de çabaladık. Ciddi manada çabaladık. Yıldızlar arası araştırmalarla doğrudan ilk bağlantım 2029'da oldu. Robotlardan biri kaybolmuştu.
Hiper asteroid üstünde çeşitli önlemler alınıyordu. Telaşa kapılmış çalışanları isteri krizinin kas gücü eşdeğerinde oradan oraya koşturuyordu. Hem kronoloji hem aciliyet sırasına göre atılan adımlar şunlardı. 1. 27. asteroid grubu istasyonlarının tamamında hiperatomik sürücü üzerinden yürütülmekte olan bütün çalışmalar durduruldu. 2. Bölge pratikte tamamen sistemden izole edildi. İzinsiz kimse içeri giremiyor, hiçbir suretle dışarı çıkamıyordu. 3. Amerika Birleşik Devletleri robot ve mekanik insan AŞ'nin baş psikoloğu Dr. Susan Calvin ve matematik şefi Dr. Peter Bogert resmi bir devriye gemisine bindirilip hiper asteroid üssüne getirildi. Susan Calvin daha önce dünyadan dışarı adım atmamıştı ve bu kez de pek istekli görünmüyordu. Atom enerjisi çağında hiperatomik sürücüye adım adım yaklaşılan bir dönemde yaşıyor olmasına rağmen evinden fazla uzaklaşmaz, sessiz, sakin yaşar giderdi. Dolayısıyla seyahat hiç hoşuna gitmemiş, durumun aciliyetine de pek ikna olmamıştı. Hiper asteroid üstündeki ilk akşam yemeğinde orta yaşlı Calvin'in yüzünün her bir kıvrımı içinden geçenleri açıkça ortaya koyuyordu. Beyaz tenli Dr. Bogert de çekingenliğini üzerinden atamamıştı. Projenin başındaki tüm General Colner bile suratında korku dolu bir ifadeyle dolaşıyordu. Kısacası yemek oldukça keyifsiz geçiyordu. Üçlünün yemekten sonra düzenledikleri toplantı da aynı derecede renksiz ve keyifsiz başladı. Kel kafası parlayan, şık üniforması ortamın genel havasıyla tezat oluşturan Colner, tedirgin bir sesle derhal konuya girdi. "Sayın Calvin ve Bogert, oldukça ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Sebebini bile bilmeden hemen kalkıp geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bunu telafi etmeye çalışacağım. Robotlarımızdan birini kaybettik. Çalışmalarımız durduruldu. Robotu bulana kadar da devam etmeyecek. Henüz başarı sağlayamadık. İşin uzmanlarına danışmak istedik." General içinde bulunduğu vaziyetin düşündüğü kadar korkunç olmadığını fark etti. Sesinde hafif bir çaresizlikle lafa devam etti. "Burada ne kadar önemli bir işle uğraştığımızı size açıklamama gerek yok. Geçen yılın bilimsel araştırma bütçelerinin %80'inden fazlası bize ayrıldı."
"Haberimiz var," dedi Bogert kibarca. "ABD robotları kiralanan robotlarımız karşılığında yüklüce bir miktar ödeme alıyor."
Susan Calvin nahoş bir tavırla açık açık sordu.
Neden tek bir robot projeniz için bu kadar önemli ve neden hala bulamadınız onu?
General kızarmış suratını Calvin'e çevirdi, dudaklarını ıslattı.
Aslına bakarsanız nerede olduğunu biliyoruz, canı sıkılarak ekledi. Burada denebilir. Robot raporunu aksatır aksatmaz acil durum ilan edildi. Üstteki tüm faaliyetler durduruldu. Önceki gün bir tane kargo gemisi üste iniş yapıp bize laboratuvarlarımız için iki robot getirmişti. Gemide başka yere teslim edilecek birbiriyle aynı model 62 robot vardı. Bu rakamın doğruluğundan eminiz, herhangi bir şüphemiz yok.
Bunun konumuzla ilgisi nedir?
Robotumuzu hiçbir yerde bulamayınca ki sizi temin ederim samanlıkta iğne bile olsa şimdiye bulmuştuk. Aklımıza kargo gemisindeki robotları saymak geldi. Sayıları 63'e çıkmış.
O halde 63.'sü sizin kaybolan robotunuz mu?
Doktor Calvin gözlerini kıstı.
Evet ama 63 robottan hangisi olduğunu bilemiyoruz.
Çöken sessizlik esnasında odadaki dijital saat 11'i vurdu. Ardından robopsikolog son derece ilginç dedi, hafiften suratı asıldı.
Peter dedi bir hışımla iş arkadaşına dönerek, ne bu böyle? Hiper asteroid üstünde ne biçim robotlar kullanıyorlar?
Doktor Bogart tereddüt etti, sonra çekinerek gülümsedi. Şu ana dek gizlilikle yürütülmesi gereken bir konuydu Susan.
Susan cevap vermekte gecikmedi. Evet, şu ana dek aynı tip 63 robot varsa içlerinden aradıkları robotu tespit edemiyorlarsa neden diğer robotlardan birini kullanmıyorlar? Ne dönüyor burada? Neden çağırdılar bizi?
Bogart usulca açıklamama izin ver Susan dedi. Hiper asteroid üstündeki bazı robotların beynine robot bilimin birinci kanunu eksik işlendi.
Eksik mi?
Calvin sandalyesine yaslandı.
Şimdi anladım. Kaç tane üretildi o robotlardan?
Çok değil, birkaç tane. Devletin emri üzerine gizli kapaklı üretildiler. Konuyla doğrudan ilişkili üst düzey kişiler haricinde kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Sen o kişilerden biri değildin Susan. Yapacak bir şey yoktu.
General otoriter bir tavırla araya girdi.
O kısmı ben açıklamak istiyorum. Doktor Calvin'in konuya yabancı olduğunu bilmiyordum. Gezegenimizde robotların büyük tepki çektiğini siz de gayet iyi biliyorsunuz Doktor Calvin. Devletin tutucu kesime karşı en büyük savunması robotların birinci kanuna karşı gelemeyecek şekilde üretiliyor olmasıydı. Bu kanuna göre robotlar insanlara hiçbir suretle zarar veremez.
Ama bize daha farklı robotlar lazımdı.
NS-2 yani Nestor modellerinden birkaç tanesi birinci kanunları modifiye edilerek üretildi. Kimse fark etmesin diye NS-2'lerin hiçbirinin üzerine seri numarası yazılmadı. Modifiyeli robotlar buraya normal robotlarla birlikte getirildiler ve tabii ki yetkisi bulunmayan hiçbir personele bu konuda tek kelime dahi etmemiz yasak.
Yüzünde utangaç bir gülümseme belirdi.
Bu durum şimdiye dek hep bizi zora soktu.
Calvin keyifsiz bir sesle, robotlara teker teker kim olduklarını sordunuz mu peki dedi, buna yetkiniz vardır elbet.
General evet anlamında kafa salladı.
63'ü de burada daha önce çalışmadığını iddia ediyor ve içlerinden biri yalan söylüyor.
Aradığınız robot hiç eskimedi mi? Anladığım kadarıyla öbürleri fabrikadan yeni çıkmış.
Kaybolan robot daha geçen ay elimize geçti. Yeni getirilen iki robotla birlikte ihtiyacımız olan son robotlar onlardı. Üzerinde gözle görülür bir eskime yok.
Yavaşça kafa salladı, gözlerinde yine korku belirdi.
Doktor Calvin, o gemiyi buradan göndermeye cesaret edemiyoruz. İnsanlar birinci kanun olmadan üretilen robotlardan haberdar olursa...
Cümlenin sonunda ne söylese yetersiz kalacaktı.
63 robotun hepsini yok edin dedi robopsikolog duygusuz ve acımasız bir tavırla. Bu işte böylece çözülsün.
Bogart gülümsedi. Robotlardan her biri 30 bin dolara patlıyor. Bana kalırsa bu ABD robotlarının pek hoşuna gitmez. Kırıp dökmeden önce biraz çaba sarf etmemiz lazım Susan.
O zaman diye cevap verdi hemen, bazı bilgilere ihtiyacım var. Hiper asteroid üssü bu modifiye robotları tam olarak ne amaçla kullanıyor? Hangi faktörden ötürü bu robotlara ihtiyaç duydunuz general?
Colner alnını ovuşturdu. Eski robotlar bize sıkıntı çıkardı. Çalışma ortamımızda yüksek radyasyon riski mevcut. Elbette ki tehlikeli ama gerekli önlemler alınıyor. İşe başladığımızdan beri sadece iki kaza yaşandı. İkisinde de kimse hayatını kaybetmedi. Gel gelelim bunu normal bir robota anlatamıyorsunuz. Birinci kanun tam olarak diyor ki robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Bu kanun her şeyden önce geliyor Dr. Calvin. Çalışanlarımızın kısa süreli olarak ortalama seviyede gamma ışımasına maruz kalması gerektiğinde her ne kadar bunun fizyolojik etkisi bulunmasa da en yakındaki robot hemen koşup o kişiyi radyasyonlu bölgeden uzaklaştırıyordu. Eğer radyasyon çok düşük seviyedeyse robot başarıya ulaşıyor, dolayısıyla oradaki bütün robotlar başka yere götürülene dek çalışmalar duruyordu. Eğer radyasyon biraz daha güçlüyse robotlar söz konusu teknisyene ulaşamıyordu bile. Pozitronik beyinleri gamma ışıması nedeniyle bozuluyor, bizse pahalı robotlarımızdan birini kaybetmiş oluyorduk. Yerine yenisini getirmek de takdir edersiniz ki kolay değil. Laf anlatmayı denedik. Onlara göre gamma ışımasına adım atan insanın hayatı tehlikeye giriyordu. Dolayısıyla orada hiç sorun yaşamadan yarım saat kalabilecek olmasının bir önemi yoktu. Unutup da bir saat orada kalsalar ne olacak diye soruyorlardı. Risk alamazlarmış. Robotlara böylesine düşük bir ihtimal uğruna hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledik. Ama kendi varlıklarını sürdürmek robot bilimin üçüncü kanununa giriyor. Birinci kanunda bahsedildiği gibi insanların güvenliği önce geliyor. Emirler vermeyi denedik. Açık ve net bir dille ne olursa olsun gamma radyasyonuna adım atmalarını yasakladık. Ama emirlere itaat robot bilimin ikinci kanununun kapsamında. Birinci kanun yani insanların güvenliği önce geliyor. Dr. Calvin, ya robotlardan vazgeçecektik ya da birinci kanunu değiştirecektik. Seçimimizi yaptık.
Birinci kanunu silmek nasıl mümkün olabilir dedi Dr. Calvin.
Silinmedi, değiştirildi diye açıklamaya başladı Kalner. Birinci kanunun sadece ilk kısmını taşıyan pozitronik beyinler üretildi. Robotlar insanlara zarar veremez. O kadar. Gamma ışıması gibi dış etmenlerden ötürü zarar görme tehlikesi olan kişilere müdahale etmek gibi bir zorunlulukları yok. Doğru anlatıyorum değil mi Dr. Bogart?
Tabii diye onayladı matematikçi.
Peki
NS2 model robotlarla aralarındaki tek fark bu mu? Başka fark yok değil mi Peter?
Yok Susan.
Calvin ayağa kalkıp konuşmayı sonlandırdı.
Artık uyumak istiyorum. Yaklaşık 8 saat içinde de robotu en son kim gördüyse onunla görüşeceğim. General Colner, bundan sonra yaşanacakların sorumluluğunu alacaksam eğer, soruşturma tamamen benim kontrolümde ilerleyecek. İşime karışılmasını istemiyorum.
Susan Calvin yatay düzlemde 2 saatlik can sıkıntısı haricinde uykunun kıyısından dahi geçmedi. Yerel saatle 7'de Bogart'ın odasına uğradı, onun da uyumadığını gördü. Üzerindeki giysilere bakılırsa hiperasteroid üstüne gelirken hiç üşenmeyip yanında pijama getirmişti. Calvin içeri girince Bogart tırnak makasını elinden bıraktı.
''Gelmene pek şaşırmadım.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Eminim yaşananlar hiç hoşuna gitmiyordur.''
''Öyle.''
''Kusura bakma, yapacak bir şey yoktu. Üstten bize telefon açtıkları an modifiyeli Nestor'lardan birinin sorun çıkardığını anladım. Ama elden ne gelir? Çok istesem de yolda gelirken sana durumu anlatamazdım. Önce emin olmam lazımdı. Modifiyeli robotlar devlet sırrı sonuçta.''
''Psikolog bana söylemeniz gerekiyordu.'' diye mırıldandı. ''Bir psikoloğun onayı olmadan ABD robotlarının pozitronik beyinleri bu şekilde modifiye etmeye hakkı yoktu.''
Bogart kaşlarını kaldırıp iç çekti. ''Biraz mantıklı düşün Susan, fikirlerini değiştiremezdin. Bu konuda devlet ne isterse o olur. Amaçları hiperatomik sürücüye bir an önce kavuşmak. Eterik fizikçiler ise işlerine karışmayacak robotlar istiyor.'' Birinci kanunda değişiklik yapmak pahasına bile olsa istediklerini elde edeceklerdi. Modifiyeli beyin üretmenin teoride mümkün olduğunu itiraf etmek zorunda kaldık. Onlar da 12 robottan fazlasına gerek olmadığına ve tüm robotların yalnızca hiperasteroid üstünde kullanılacağına, sürücü hazır olduğunda ise hepsinin yok edileceğine dair yemin ettiler.
bütün gerekli önlemleri alacaklarını söylediler ve bu işin gizli kalmasını talep ettiler. Öyle de oldu.
Doktor Kelvin, ben olsam istifa ederdim diye hırladı.
Ne işe yarardı ki? Devlet şirkete bir servet teklif etti. Reddederlerse robot karşıtı yasalar çıkarmakla tehdit etti. Başka çaremiz kalmamıştı. Şimdi de başka çaremiz yok. Eğer olaylar basına sızarsa hem kalınır hem hükümet zarar görür. Ama en büyük darbeyi ABD robotları alır.
Psikolog Bogart'a dik dik baktı. Peter, olan bitenin farkında değil misin? Birinci kanunu kaldırmak ne demek bilmiyor musun? Mesele gizlilik değil.
Tabii biliyorum, çocuk değilim. Dengesizlik yaratır, pozitronik alan eşitliklerinin sonucu sanal sayı çıkar.
Matematiksel olarak öyle ama psikolojik açıdan nasıl etki eder bir düşünsene. Bütün normal yaşam türleri farkında olsa da olmasa da emir almaktan nefret eder. Eğer emri kendisinden daha az gelişmiş biri veriyorsa bu nefret katlanır. Fiziksel olarak da bazı açılardan, zihinsel olarak da robotların hepsi insanlardan daha üstün varlıklardır. Neden sözümüzü dinliyorlar peki? Tabii ki birinci kanun sayesinde. O olmadan robota emir vermeye kalktığın an ölür gidersin. Al sana dengesizlik.
Susan, dedi Bogart anlayışlı, takdirkar bir havayla. Frankenstein kompleksi sergilemekte bir nebze haklısın. Birinci kanun da zaten bu yüzden var. Ama sana tekrar tekrar söylüyorum. Kanun kaldırılmadı. Sadece birazcık değiştirildi.
Peki ya beynin stabilitesi?
Matematikçi dudaklarını büzdü. Doğal olarak zayıfladı ama güvenlik eşiğinin üzerinde. Hiperasteroid üstüne ilk nestorlar 9 ay önce teslim edildi ve şu ana dek hiçbir sorun yaşanmadı. Bu seferki bile insanlar için tehdit oluşturan bir durum değil, sadece gizliliği tehlikeye sokuyor.
Peki madem sabah konferans nasıl geçecek göreceğiz.
Bogart Calvin'i kibarca uğurladı, arkasından sırıtarak baktı. Kadın hiç değişmemişti. Hala eskisi kadar gıcık ve sinir bozucuydu.
Susan Calvin'in aklından geçenlerin Bogart'la hiç alakası yoktu. Yıllar önce Bogart'ın jöle kafalı, kasıntı herifin teki olduğuna kanaat getirip üstünü çizmişti zaten.
Gerald Black önceki sene eterik fizik diplomasını almıştı ve kendi jenerasyonundan diğer fizikçiler gibi o da kendini sürücüyle uğraşırken bulmuştu. Hiperasteroid üstündeki toplantılara farklı bir hava katıyordu. Beyaz, pasaklı önlüklü, biraz isyankar, epeyce de kendine güvensiz biriydi. Elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor, parmaklarını çekiştirip duruyordu. O kadar stresliydi ki elinde demir bir çubuk olsa onu bile bükerdi. Tüm General Kalner'ın yanında ABD robotlarından gelen iki kişinin ise karşısında oturuyordu.
Black, Io Nestor'u en son benim gördüğümü söylüyorlar dedi. O konuda bana bazı sorular soracaksınız diye tahmin ediyorum.
Doktor Kelvin ilgiyle Black'i inceledi. Şüpheniz varmış gibi konuşuyorsunuz. En son gören kişinin siz olduğunuzdan haberiniz yok mu?
Yanımda çalışıyordu hanımefendi. Alan jeneratörleriyle ilgileniyordu. Kaybolduğu günün sabahı benimleydi. Öğleden sonra gören var mı bilmiyorum. Kimse gördüm demiyor.
Sizce yalan mı söylüyorlar?
Öyle bir şey demiyorum ama suçun üstüme kalmasını da istemiyorum.
Koyu gözleri alev alevde.
Ortada bir suçlama yok. Robot ne yaptıysa kendi yaptı. Bizim tek amacımız robotu bulmak Bay Black. Geri kalan her şeyi boş verin. Eğer robotla birlikte çalıştıysanız onu herkesten iyi tanıyorsunuzdur. Gözünüze çarpan herhangi bir tuhaflık var mıydı? Daha önce hiç robotlarla çalıştınız mı?
Buradaki diğer robotlarla çalıştım. Şu basit olanlarla. Nestorların onlardan pek farkı yok. Çok daha zekiler o kadar. Bir de insanın canını fena sıkıyorlar.
Ne açıdan?
Şey, kendi suçları değildir belki. Burada çalışma şartları ağır. İşimizi yaparken geriliyoruz. Hiper uzayla uğraşmak kolay değil.
Hafiften gülümsedi. Ettiği itiraf içini rahatlatmıştı.
Her an uzay zamanın dokusunda delik açma riskimiz var. Üzerinde bulunduğumuz asteroid olduğu gibi evrenden dışarı yuvarlanabilir. İnsana deli saçması gibi geliyor değil mi? Doğal olarak bazen çok geriliyoruz. Ama bu Nestorlar gerginlik nedir bilmez. Meraklı, sakin yaratıklar onlar. Ne olursa olsun endişe duymuyorlar. O yüzden bazen insanı çıldırtabiliyorlar. Siz elinizdeki işi bir an önce bitirmek istiyorsunuz, onlar ağırdan alıyor. Bazen keşke yalnız çalışsam diyorum.
Ağırdan mı alıyorlar diyorsunuz? Hiç emrinize karşı geldiler mi?
Yok, hayır dedi hemen. Ne dersem yapıyorlar ama hatalı olduğumu düşünüyorlarsa söylemekten çekinmiyorlar. Konu hakkında biz ne öğrettiysek onu biliyorlar ama yine de ağızlarına geleni söylüyorlar. Belki bana öyle geliyordur ama diğer arkadaşlar da Nestorlarla aynı sorunları yaşıyor.
General Colner tehditkar bir edayla boğazını temizledi. Neden bu şikayetlerinizi bana iletmediniz Black?
Genç fizikçinin yanakları kızardı.
Robotları kaybetmek istemedik efendim. Ayrıca böylesi önemsiz şikayetlere ne tepki verirsiniz bilemedik.
Bogart kibarca araya girdi. Robotu son gördüğünüz gün başka herhangi bir gelişme yaşanmış mıydı?
Sessizlik oldu. Calvin ufak bir hareketiyle Colner'ın ağzından çıkmak üzere olan yorumu bastırdı, sabırla bekledi.
Sonra Black öfkeyle lafa başladı.
O sabah biraz sıkıntı yaşadık. Kimball tüpünü kırıp 5 günlük işi berbat etmiştim. Zaten programın gerisindeydim. Birkaç haftadır evden de posta gelmiyordu. O arada robot geldi. Bir ay önce umudu kestiğim bir deneyi tekrarlamamı istedi. Sürekli o deneyden bahsedip duruyordu. Bıkmıştım artık. Kovdum gitti. Bir daha da görmedim kendisini.
Kovdunuz mu? Diye sordu Dr. Calvin ilgiyle. Tam olarak ne dediniz? Defol mu dediniz? Hatırlamaya çalışın.
Black belli ki kendi içinde bir savaş veriyordu. Avucunu alnına koydu. Bir an sonra elini çekip cesurca itiraf etti.
Kaybol dedim.
Bogart kahkaha attı.
O da kayboldu ha.
Ama Calvin henüz lafını bitirmemişti. Tatlı bir dille.
İşte şimdi ilerleme kaydediyoruz Bay Black dedi. Ancak detaylar çok önemli. Robotların eylemlerini yorumlarken tek bir kelime, bir mimik, bir vurgu bile çok şey değiştirir. Ağzınızdan başka kelime çıkmadı mı mesela?
Hiç sanmıyorum. Anlattıklarınıza bakılırsa o an iki ayağınız bir pabuca girmiş. Belki daha hararetli konuşmuşsunuzdur.
Genç adam kıpkırmızı kesildi.
Ağzından bir takım hakaretler çıkmış olabilir.
Ne gibi?
Tam hatırlamıyorum ki. Hem ağza alınacak cinsten değildi. İnsan kızınca neler söyler bilirsiniz.
Kıkırdamayı andıran utangaç bir kahkaha attı.
Bazen çok ağır laflar ederim.
Önemli değil diye karşılık verdi Calvin ciddiyetinden hiç taviz vermeden. Şu an karşınızda bir psikolog var. Robota dediklerinizi hafızanız el verdiği ölçüde tekrar eder misiniz? Hiçbir detayı atlamayın. Daha da önemlisi birebir aynı tonlamayla söyleyin.
Black bakışlarıyla komutandan yardım dilendi. Beklediği karşılığı bulamadı. Gözleri büyüdü, paniğe kapıldı.
Ama söyleyemem.
Söylemeniz lazım.
Farz edin ki bana söylüyorsunuz dedi Bogart. Görünüşe bakılırsa çok eğleniyordu. Daha kolay olur sizin için.
Delikanlı kıpkırmızı suratını Bogart'a çevirdi, yutkundu.
Dedim ki... Sesi kesildi, bir kez daha denedi. Dedim ki...
Sonra derin bir nefes alıp bir çırpıda hepsini saydı. Odaya bir gerginlik çökmüştü.
Aşağı yukarı böyleydi dedi ağlamaklı bir sesle. Hangi sırayla söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ayrıca bazılarını söyleyip söylemediğimden emin değilim ama yaklaşık olarak böyleydi.
Robot psikoloğun duygularını dışa vuran tek şey yüzündeki hafif kızarmaydı.
Söylediğiniz şeylerin çoğunun ne anlama geldiğini biliyorum. Geri kalanı da tahmin ediyorum ki aynı derecede aşağılayıcı şeyler.
Black maalesef öyle diyerek onayladı. Resmen işkence çekiyordu.
Ve laf arasında ona kaybolmasını emrettiniz.
Lafın gelişi söylemiştim.
Biliyorum, cezalandırılmanızı gerektiren bir durum yok öyle değil mi?
Generale ufak bir bakış attı. 5 saniye önce kararsız görünen general başıyla onayladı.
Çıkabilirsiniz Bay Black. Yardımınız için teşekkürler.
12. ayrımın sonu. Sayfa 135.